Merhabalar efendim. İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyoruz.
Allah razı olsun.
Nasılsınız? İyisiniz.
Elhamdülillah hocam. Sizler de afiyettesiniz.
Çok şükür elhamdülillah.
Maşallah.
Allah razı olsun.
Hocam 2,5 milyon insanın emekli olmasına vesile olacak bir düzenleme. Gerçi daha kararname safhasında ama onun ayrıntıları belli olacak. Fakat böyle bir
hazırlık var.
Evet, hazırlık var. EYT, emeklilikte yaşa takılanlar.
Evet,
yıllardır doğru. Böyle ciddi de bir lobi oluşturdular.
Evet, enteresan bir güç oluşturdu onlar.
Güç oluşturdular, evet. Bu geçtiğimiz cuma hocam Valide Sultan'daydım cuma namazında.
Hı.
Orada da vaiz efendi bundan bahsetti. Dedi ki emeklilikte yaşa takılanlar dedi 2,5 milyon kadar bir emekli olacakmış. Camilerimize bekliyoruz dedi. Namazda yaşa takılanlar olmayalım dedi.
Güzel.
Güzel. EYT var bir dedi. EYT olduğu gibi. Hocam bu emeklilik hakikaten bizim hani insanlar tabii bunu haklar olarak ifade ettiler. 99'dan önce bazı insanlar emekli oldular da biz niye emekli olamıyoruz diye. Dolayısıyla o 99'dan önceyi bir şekilde aslında aradan çıkartmış oldu hükümet kendi bakış açısından. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de ama o şey yürürlükte olacak 60 ve 65 yaş. Yani o yaş ve saat doldurma, gün doldurma meselesi.
Yani 65'ten önce olamayacaklar bundan sonra.
Evet.
Ama bugüne kadar olanlar zaten şimdi 2,5 milyon insan EYT ile onu aşmış oldular. Değil mi?
Evet, tabii.
Sistem böyle.
Hocam şimdi hani bir prim ödüyorsunuz çalışma hayatınız boyunca. Ondan sonra bunu bir şekilde emeklilikte geri alma hakkına kavuşuyorsunuz. Bunlar işin teknik boyutları, ekonomik boyutları. Onlar bizim çok da konumuz içerisinde değil. Ama esas emeklilik mefhumuyla ilgili.
Evet.
Yani bizim irfan geleneğimizde ya da dinimizin, değerlerimizin zaviyesinden bakıldığında emeklilik nedir hocam? Tam olarak nasıl anlamalıyız emekliliği?
Şimdi tabii bizim anlayışımızda beşikten mezara kadar ilim olduğu gibi beşikten mezara kadar da hayat devam ediyor. Yani eli ayağı tutan, üretime katkısı olacak insanın üretmeye devam etmesi ondan beklenendir. Yani emeklilik aslında belki yani sosyal devletin yaşlanan insanların birilerinin eline mahkum olmaması, birilerine muhtaç olmaması adına sosyal devletin aldığı bir karar ve bir tecrübe bu. Doğru o manada ama yani bu artık kendi ayakları üzerinde duramayacak, efendim bakıma muhtaç hale gelmiş bir insanın emekli olmasının bir anlamı olabilir. Ve hakikaten yaşı da belli bir noktaya ulaşmış olanın. Fakat bizim dini anlayışımızda yani emekliliğin adresi kabirdir. Yani
şey oluyor değil mi hocam? Kabir demeklilik yani.
Aynen ebedi istirahatgah demişiz aslında. Bak o tercihi de yapmışız biz. Yani dünyada yorulacaksın, çalışacaksın, üreteceksin, insanlara faydalı olacaksın, insan olacaksın, kul olacaksın, makbul olacaksın ve ondan sonra bu yorgunluğunu o kabir ebedi istirahatgahta tamamlamış olacaksın. Güzel bir mantık aslında. Böyle baktığınız zaman yani insanların genç yaşta emekli olup işte hayattan, aktiviteden çekilmesi, uzaklaşması önlenmiş olur. Ama şimdi bakıyorsunuz hakikaten şu yeni kanuna göre ortalama olarak 43 yaşında insanlar emekli olma hakkını elde etmiş oluyorlar. Değil mi? 18 yaşında çalışmaya başlayan bir adam 25 yıl sonra emekli olmuş olduğu takdirde 43 yaşında oluyor. Şu an bu yeni çıkan kanunda veya işte düzenlemeyle.
Ama 99'dan öncekileri kapsıyor hocam. Aslında daha evvel
çıkartılmış
olan bir kanunun.
Onu kastediyorum. Yani
eksiğini tamamlamak üzere çıkartılmış.
O dönemde çıkmış olan bu kanunun eksiğini tamamlıyor ama yani şu anda bunlar içerisinde
o da,
43 yaşında emekli olacak olanlar da var. Hatta daha genç olanlar 16 yaşında girmiş, askerliği saydırmış falan olanlar içerisinde bu hakkı elde edenler var. Önemli değil. Yani benim esas söylemek istediğim yani asıl olan hayatta ölünceye kadar çalışmaktır, ibadettir, insani faaliyetleri sürdürmektir. Bugün fizyolojik olarak da doktorlar da böyle söylüyor. Yani insanın kendini emekli moduna sevk etmesi fizyolojik olarak ve psikolojik olarak bir takım rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. O yüzden yüce dinimizde bir temel esas olarak baktığınız zaman فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ ayet-i kerimeleri, iki ayet-i kerime aslında bize hayat felsefemizi de çok cami bir şekilde önümüze koyuyor. Yani meşguliyetlerin elbette devam ediyor, edecek ama bir işi tamamladıktan sonra sakın boş kalma. Hemen yeni bir işe başla, yeni bir işe koyul. Yani araya boşluk verip yani işten soğuma, terin soğumasın, heyecanın pörsümesin, dikkatin dağılmasın. sürekli üretmeye, çalışmaya, insanlara faydalı olmaya devam et manada. Ve tabii bunu da sadece dünyevi manada kazanmak için yapma. Yani zengin olayım, çok para kazanayım, hırsla bunu tüketeyim veya yiyeyim değil. Ve ilâ rabbike fergab. Yani burada da amacın, hedefin Rabbinin tarafına rağbet olsun. Yani rağbetin Cenab-ı Hakk'ın rızasına yönelik olsun. Ona rağbet et.
Festebigul hayrat gibi değil mi hocam?
Aynen öyle.
Hayratta
hayırda yarışın gibi evet. Böyle bir şey. Yani dolayısıyla bu mantıkla hayatı okuyan bir insanın hayatında elbette emeklilikte olmaz. Aslında bu 2,5 milyon insanın da içerisinde ben büyük bir kısmının hemen akşamdan sabaha, bugünden yarına emekli olmayacaklarına inanıyorum. Yani bizim insanımızın genel yapısı
çalışmaya
mütemaildir ve boş durmayı, efendime oturup aylak aylak durmayı sevmez. Yani mutlaka bir başka yerde başka bir işe girecektir veya kendisi bir iş kuracaktır veya kendi kentine, kasabasına, köyüne gidip orada bir şeyler yapacaktır ve yapmalıdır. Öyle yaparsa hakikaten daha sağlıklı, hayırlı bir uzun ömür yaşamış olur. Hem de manevi bakımdan da daha kazançlı olur. Ama evet. Ben şimdi artık emekli oldum. Ben bugün ne yapacağım diye düşünmeye başladığı andan itibaren psikolojisi bozulur.
Evet. Yani. Hocam bir de şey de var. Bu tabii kapitalist hayat, özellikle bu ekonomik düzen içerisinde insanlar belli kurumlarla kendilerini özdeşleştiriyorlar.
Evet.
Dolayısıyla onların verdiği vazife, yükümlülük içerisinde çalışma hayatını, hatta şahsiyetini, bütün hayatını, ilişkilerini
Ona göre tanzim ediyorlar.
Dolayısıyla emekli oldun denildiği anda da bir anda boşluğa düşüyorlar.
Tabii. Yani bütün fonksiyonların bitti. Evet. Sen artık her şeyden azade vaziyette ortada kaldın gibi oluyor. Evet.
Aslında hocam tam da burada işte o emekli olacak insanın daha belki hayatında bu tür bir boşluğa düşmemek için buna göre ilişkilerini tanzim etmesi gerekmiyor mu hocam?
Aynen öyle. Yani hani bizim STK dediğimiz şimdi modern çağda sosyal hizmetler. Yani aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğretilerine baktığımız zaman bunların hayatın içine serpiştirmiş olduğunu çok görüyoruz zaten. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yani bir sosyal sorumluluk kapsamında ümmetine zaman zaman bunları söylüyor. Yani bugün STK'ların yaptığı, hatta bir kısmının devletin yaptığı fonksiyonları ferdi olarak, bireysel olarak insanların yapması için Efendimiz hatırlatıyor. Bugün bir yetim başı okşadınız mı diyor mesela. Şimdi orada şu kadar sahabi var. Yani ha demek ki bizim...
Cenazeye katıldınız mı diyor.
Cenaze teşhiine katıldınız mı diyor. Demek ki bizim yani cenazeye katılmak gibi, insanların acılarını paylaşmak gibi, ne bileyim o cenazeye hizmet etmek gibi, onu tezkiye etmek gibi... hak helalliği gibi görevimiz var. Yetim başını okşayıp onunla meşgul olmak gibi sorumluluğumuz var. Bir hasta ziyaretine gittiniz mi? Diyor mesela. Bu hasta ziyareti de yani iki bakımdan önemli. Hem hasta kapıya bakar. Yani gelen giden ziyaretçi var mı? Benim acımı paylaşmak için kapımı çalan var mı? Onun için çok önemlidir. İkincisi sağlıklı bir insanın ya biz hakikaten farkında değiliz. Ne büyük nimetle perverdeymişiz meğer.
Tefekküre medar olacak.
Aynen. Şey. Yani geçen işte falan abi veya kardeşimizi ziyarete gittik. Hastanede çektiği çileyi, acıyı gördüm. Yani halime şükrettim. Ve bu sağlığın kıymetini bilmek gerektiğini daha iyi anladım diyerek böyle bir faydası da var. Yani hem hasta ziyaretiyle hastanın gönlünü tatyip etmek, hoş kılmak, mutlu etmek hem de kendimizin ondan ibret dersi almasın. Aslında bütün bu sosyal hizmetlerin iki tarafı var. Yani mesela cenaze teşhiinde iki tarafı var. Yani cenaze teşhiinde hem cenaze yakınına giderek diyorsunuz ki yani ben senin acını paylaşarak buraya geldim ve şu anda bu insani görevimi beraber yapıyorum. Biraz sonra İslami görevimi yapacağım. Namaza katılacağım. Daha sonra ilahi görevimi yapıp ona şahitlikte bulunacağım evet. Cenaze için demiş oluyorsunuz. Bunu hissediyor. Bir de kendiniz
tefekkür boyutu.
Tefekkür mü? Evet. Yani dün beraberdik
burada
ya.
Burada ben olabilirdim.
Hayır dün yemekte beraberdik. Bugün Allah Allah cenazesine geldik. Ya. Dünya ne kadar kısa. Ölüm ne kadar yakın evet. diye bunu düşünerek ya bana da gelebilir bu sıra. Ya
hepsi aslında bir cemiyet insanı yapmaya çalışıyor.
Aynen. Yani dolayısıyla hocam. Bunun hepsinde evet. yani bizim bireysel değil toplumsal olarak yaşamamız gerektiğini, evet. Evet. insanların farkında olmamız gerektiğini, toplum hayatının içinde olmamız gerektiğini, bir işin ucundan tutmamız gerektiğini söylüyor.
Yani emeklilikte boşa düşmemek için hocam aslında çalışma hayatındayken
bu tür
bu vazifeleri yapmak icap ediyor.
Aynen öyle. Bunları yapmak lazım. Eğer bunları yapmazsa bir insan o çok rutin böyle 12 saat veya 8 saat kaç saati çalışması ve bunun dışında istirahate zaman ayırarak başka hiçbir işi olmayan bir adam dediğiniz gibi emekli olduğu an birden boşa düşer.
Evet, evet.
Ama 24 saatlik zamanın işte 8 saatini çalışmaya, 8 saatini istirahat ve ibadete, 8 saatini de bu tür sosyal hizmetlere, sosyal aktivitelere ayırır. İnsanların dertleriyle, problemleriyle ilgilenir veya bir sosyal kurumda, ne bileyim bir dernekte, bir vakıfta veya benzeri işletmelerde çalışırsa zaten kendine emeklilik sonrası için bir evet. alan açmış olur, evet, evet. hazırlamış olur ve boşluğa düşmez.
Evet.
Yani boşluğa düşenler işte bu söylediğiniz çok güzel bir örnek oldu. Yani zamanının tamamını işle aynileştirmiş olanlar. Evet. Yani işi evi, işi evi olanlar. Halbuki yani insanın işinin dışında, evinin dışında bir de sosyal dünyası olmalı. Camiye, cemaate, camideki insanlarla, onların evlerine, onlarla birlikte bir takım sosyal faaliyetlere katılmak üzere insanın programları olmalı. Yani evet. insan zamanı
hocam
iyi
yönetmeli. Hocam aslında işte modern dünya derdi maişeti tek dert olarak dayatıyor bize.
Aynen
gözümüzün
öyle.
De o rızkın içisi öyle büyütüyor ki.
Evet.
Halbuki o sadece bir dertlerden bir tanesi.
Bir tanesi.
Kaldı ki rızkı Allah kefil yani.
Amenna ve saddakna. Yani. Rezzak-ı alemu.
Evet.
Ve insanların rızkını tekefül ettiğine göre böyle bir garanti de var dediğiniz gibi.
Evet.
Öyle olunca boşuna çabalıyoruz.
Yani dolayısıyla derdi maişeti bir numaralı öncelik olarak hayatını devam ettirirken başka dertlere de fırsat bulabilen insan daha sonradan
hemen onlara yönelir.
Emekli olmuyor. Olamaz evet. zaten o insan.
Hemen onlara daha çok zaman ayır. Yani buradan evet. artan diğer zamanı da oraya. Yani zaten 24 saatlik zaman içerisinde orada 2 saat, 3 saat bir zaman ayırıyordu onlara. Artan zamanını. Şimdi emekli olunca daha çok zamanını ayıracak.
Evet.
Ve ben bugün ne yapacaktım? Ben şimdi ne yaparım? Derdine düşmeyecektir. Yani bir önünde zaman yönetimi diye bir şey olacak.
Hocam burada şöyle bir mesele daha var. Genellikle gençler hep şeyden şikayet ederler. İşte biraz daha üsttekilerin kendilerine alan açmadığından,
evet.
işte hatta emekli olmayıp böyle bir uzun süre kendilerinin efendim yükselmesine de mani olduklarından, işte zamanında mesela üniversitede de bunu çok duyardım.
Daha, evet,
kadro doğru. meselesi de Ferenci Örse'de biz sigarçı.
Hiç unutmuyorum. Bizim Mehmet İpşirli abi bilirsiniz evet. profesör.
İktisat tarihçisi.
Evet. Tarihçi.
Evet tarihçidir hatırlarsınız.
Osmanlı tarihçisi. Tarihçi. Çok güzel bir insan. Allah selamet versin. Burada hürmetlerimizi arz ederiz Mehmet abimize. Zaman zaman cuma günleri bizim fakülteye gelirdi. YÖK kanunu da yeni çıkmış. Evet. 1982 veya 83 yılları. Yine
67 yaş o zaman mı geldi hocam?
Zannediyorum. YÖK kanunu ile beraber
evet.
geldi.
Evet.
Biz de yeni fakülte olduk. İşte bizim odanın önden geçiyor. Sonra içeriye çağırdı. Gel Mehmet abi oturalım sohbet edelim falan filan derken işte biz de merak ediyoruz. Yani bu YÖK kanunu ne getirdi, ne götürdü, ne oluyor? Biz üniversite olduk şimdi, fakülte olduk. Ne kazandık, ne kazanamadık, ne kaybettik? Onları merak ediyoruz. Mehmet abiye sordu. Ya dedik bu YÖK kanunu. Mehmet abi siz eski üniversitesiniz, eski fakültesiniz. Biz ya yeni fakülte olduk. Siz daha iyi bilirsiniz. Ne getirdi ne götürüyor? Yani iyi mi oldu kötü mü oldu? falan dedi. Ya hiç iyi olmadı dedi ya. Ne oldu Mehmet abi? Ya dedi ne olacak dedi. Hocan ölüyor dedi. Üzülemiyorsun dedi. Niye Mehmet abi dedim. Kadro sana kalıyor dedi.
Çok iyi.
Şimdi eskiden bir de ilk kanun çıktığı zaman piramit sistemi getirmişlerdi. Evet. Asker mantığıyla.
Evet.
Yani bir profesör, iki doçent, dört yardım doçent olacak bir ana bilim dalında. Bundan fazlası olamaz.
Norm kadro diye aslında tekrar onu hayata geçirmeye çalışıyorlar hocam. Şu anda öyle bir yani, şey var aslında.
Ama
fiiliyat da yok ama.
Çok zor yani evet. onu yapmak. Bundan dolayı şimdi mesela bir adam profesörlüğü geliyor. Doktorası doçentliği bitmiş. Şu kadar zaman olmuş doçentlikte ulaşalı. Profesörlüğe geçmesi lazım ama kadro boşalmadığı için profesör olamıyor. Hoca ölünce kadro boşaldı diye.
Dolayısıyla evet. seviniyor yani. Aslında üzülmesi gerekiyor.
Üzülmesi gerekiyor. Evet. Seviniyor.
Şimdi onu diyeceğim hocam. Yani alttakiler üsttekilerin kendine alan açmadığından şikayetçi. Üsttekiler de ya kabir demektir kardeşim çalışmamız lazım. Allah ömür ve fırsat verdiği müddetçe devam etmemiz lazım diyorlar haklı olarak da.
Her iki tarafta haklı. Buna bir çözüm bulunabilir aslında.
Nasıl hocam?
Buna,
evet.
Ha, işte biraz önce söylediğimiz şekilde yani insan normal emeklilik öncesi hayatında zamanını yönetmesini bilir ve hakikaten işin dışında sosyal hizmetlere de zaman ayırarak o manada sosyalleşirse emekli olduğunda o alanla daha fazla zaman ayırıp teksif olarak gerçekten emekliliğini mezara taşımış olabilir. Ama hiç şeyin dışında İşin dışında başka bir işle meşgul olmaz, ona çakılı kalırsa emekli olduğuna boşa düşer. Evet. Onun için bence herkesin bir taraftan yavaş yavaş kendi kabiliyetine, istidadına göre çevresindeki bir cami derneği mi olur, okul derneği mi olur veya başka bir takım sosyal hizmetler mi olur, onların bir ucundan tutarak veya en azından akraba ziyareti mi olur? Haftanın belli günlerinde, ayın belli zamanlarında akraba ziyareti mi olur? Bu tür sosyal aktivitelere kendini hasrederek veya hanımların işte kermes şeyleri oluyor, çalışmalar oluyor. O tür çalışmalar mı olur? Yani insanların kendilerine sosyal hayat içerisinde alan açmayı daha genç yaşlardayken, emekli olmadan öğrenmeleri lazım ki.
Yani bütün sosyal girişimcilik yapmaları lazım hocam.
Aynen öyle tabii.
Değil mi? Yani kendisi kendi potansiyeli nasıl değerlendirebilir?
Aynen. Bunu yapabilirse o zaman hakikaten emekli olma derdi, emekli olduğunda ben ne yaparım derdine düşmez. O alıştığı, beğendiği işi daha çok, daha yoğun şekilde yapmaya başlar ve bunu fahri olarak, hasbi olarak yapmaya da devam eder. Bunun da ayrıca hem karşılığını görür, insanlardan sevgi, saygı görür, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir iş yapmış olur ve hakikaten de faydalı oluyorum diye mutlu olur. Yani insanların tabii en önemli motivasyonlarından ve mutluluk motivasyonundan birisi başkalarına faydalı olabilmedir. Başkalarının mutluluğuna katkı sağlayabilmektir. Yani mutlu olmak kendisinin insanın hazzı ermesi değil, başkalarının mutluluğuna katkı sağlamasıyla.
Yani mutlu olmak mutlu etmektir yani.
Aynen öyle.
Değil mi hocam?
Aynen öyle. Es'adun nas men esaden nas.
Öyle mi?
Evet. Evet. İnsanların yani, en mutlusu insanları mutlu edendir.
İnsanların en mutlusu insanları mutlu edendir. Yani Allah diyor bir başkasının derdini aldığında, başkasının derdiyle dertlendiğinde senin dertlerini de satın alır.
Aynen öyle.
Böyle meali bir hadis de hatırlıyorum hocam.
Ya işte Cenab-ı Hak bir bakıma sen başkasının farkında olursan Allah da senin farkında olmaya devam eder.
Evet.
Demiş oluyor fiilen. Bu hakikaten yaşıyorsunuz. Ama siz kimseye ilgilenmezseniz hiç kimse sizinle de ilgilenmiyor.
Dolayısıyla bu yeni emekli olacak 2,5 milyon emekli adayına.
Evet.
Öncelikle ya işinizde kalabiliyorsanız kalın.
Evet. Yani bir başka işe geçiyorsanız da sosyalleşmeyi yavaş yavaş hayatınızın gündemine alın. STK'larda, başka hizmet alanlarında iş üretmeye kendinize bakın ve oradan insanlığa, insanlara, insanımıza, ülkemize faydalı olmaya çalışın. Kendinize yararlı işler yapmaya çalışın. Kendiniz evet. De bir defa boşa düşmemiş olun yani. Bu çok önemli çünkü boşa düştüğü zaman evet. İnsan en husran
evet,
anı o aslında.
Ya, evet.
Ben şimdi ne yapacaktım?
Evet.
Dediği zaman Allah
boşluk
korusun.
Boşluk kadar zor, tehlikeli bir şey yok değil mi hocam?
Yani onun için şeyi de yani zaman yönetiminde bu çok önemli. Çünkü insan boş kaldığı zaman şeytan başka şeyler veriyor insana. Vesvese evet, veriyor. Evet. Hiç akla gelmeyecek şeyler veriyor. Sen ne yapacaksın şimdi diye soruyor. Veya kötü şeyler hatırına getiriyor. Şunu yap, bunu yap filan gibi. Yani onun için zamanını en iyi üretilecek işle değerlendirebilen, başkasına faydalı olmak üzere değerlendiren kimse elbette boşa düşmüyor.
Böyle bir şey var değil mi hocam Arapça? El vaktu kesseyf fe intahtak.
Ha tabii. Bu şeyin İmam-ı Şafii'ye izah edilen bir evet. Sözdür o. Yani zaman kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser.
Evet. Hocam bir de bu işin NYT boyutu var. Onu da bir ara verip ondan sonra konuşalım. Hayır. İrfan Gündem birazdan devam edecek efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo. Kalbin Sesi.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte EYT meselesini konuşuyoruz hocam. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili 2,5 milyonluk bir sayıdan bahsediliyor. Dolayısıyla imam efendiler ve camiler şu anda hasretle onların yolunu bekliyor.
Evet, evet.
Çünkü hocam pandemide falan özellikle camiler çok boşaldı. Gerçekten bunun da hüsranını bir tarafından yaşıyoruz. Zaten çok ciddi bir şehirleşme var. Aslında Osmanlı'daki hani böyle
mahalle kültürü,
mahalleye düşen cami sayısı, yani nüfusa düşen cami sayısına baktığımız zaman hocam, biz bir fukaralık yaşıyoruz aslında.
Kesinlikle.
Şimdi.
Ben bunu söyledim de beni muazi etmişlerdi yani müftüyken, İstanbul müftüyken.
Biz ona linç diyoruz hocam.
Doğru, linç etmişler neredeyse. Yani şimdi İstanbul'daki cami sayısına, nüfusa oranına baktığınız zaman gerçekten İstanbul cami fukarası.
Evet.
Yani normalde Türkiye'de aşağı yukarı 90 binin üzerinde cami var.
Evet hocam.
85 milyon nüfusumuz, 86
evet,
milyon.
Evet.
Yani hadi diyelim
90 milyon diyelim hocam.
90 milyon diyelim.
O zaman ne olmuş?
800 kişiye aşağı yukarı bir cami düşer.
Evet.
Genelde. İstanbul'da kaç kişiye bir cami düşüyor? 10 bin kişiye bir cami düşüyor.
Hmm.
Pek çok yerlerde. Hmm. 10 bin kişiye cami düşen yerler var. Dolayısıyla İstanbul nüfusa oranla baktığınızda gerçekten cami fukarasıdır. Ama yani önce tabii...
Ama şöyle bir şey de var hocam. Gidiyorsunuz camilerde yine de boş yer bulabiliyorsunuz. Yani, o da sıkıntı yani.
Problem orada.
Cami fukarası mı? Yoksa namaz fukarası mı?
Onu söyleyeceğim. Onu söyleyeceğim. Esas burada problem şu. Yani önce cemaat mi? Önce cami. Evet, problem
önce
orada.
Önce cemaat
yetiştirmek lazım. Evet, yani camiye cemaat yetiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'de önce cemaat yetiştirdi. Sonra da Medine'ye
geri gelmesi cami
yaptı. Evet. Ve orada bunu yetiştirmeye devam etti.
Evet.
Orada harç bitti, paydos demedi yani. Evet, orada evet. Devam etti. Orada tabii o işi kemale erdirdi. Ve hakikaten Medine'de İslam bir sisteme dönüştü, devlete dönüştü, medeniyete dönüştü. Ama işte o Mekke-i Mükerreme'de böyle adam adam markaç tabiri caizse tek tek gönüllere dokunarak Efendimiz'in çalışmaları sonunda oldu. Ve enteresandır mesela, biz çok bilmiyoruz ama Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk dönemlerinde de Hazreti Ebubekir'in evinde filan da mescit gibi kullanılan mekanlar olduğundan bahsediliyor.
Erkam
daha sonra. Evet. Ondan önce Hazreti Ebubekir'in evinde de Hazreti Peygamber'in zaman zaman cemaatle namaz kıldığı şeklinde rivayetler var. Yani çok bu bilinmiyor.
Yani onun mesela Kur'an-ı Kerim okuyuşu bahsediyor değil
o
mi?
O mescidi var.
Evet, mescidi var.
Evet, mescidi gibi bir hanesi
gelip
var.
Böyle dinliyorlar gizli gizli değil mi hocam?
Aynen. O bir tebliğ vesilesi oluyor. Evet. Orada bir mescidi var. Evet. Sonra birkaç defa Mescid-i Haram'da namaz kılmak istiyor. Hatta işte üzerine Ebu Cehil deve pislikleri falan atıyor. Cezalandırıyor, başkalarına darp ediyor falan. Sonra onun üzerine Erkam İbni Ebi Erkam'ın evi mescit haline getiriliyor. Orada buluşmalar devam ediyor. Yani bu buluşmalarla bir duygudaşlık oluşuyor. Evet. Yani ümmetin, ashabın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan transfer ettiği o güzel sevgiler, duygular, ibadet, vecdi, kardeşlik heyecanı orada paylaşılıyor ve dışarı çıktıklarında yüzlerinden insanların yüzüne de yansıyor ve bu tabii davetin de bir örneği olmuş oluyor. Evet. Medine döneminde de yani Mescid-i Nebi merkez, o merkezin etrafında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte tebliğciler gönderiyor, davetçiler gönderiyor, gelenleri kabul ediyor ama mutlak surette gönüllere dokunmak ve ondan sonra da mescitte onları buluşturmak gibi bir yöntem izliyor Peygamber.
Hocam şimdi Ankara'da da bilirsiniz siz. Ankara'da böyle özellikle o Kızılay civarındaki neredeyse büyük binaların altının hepsi mescittir.
Tabii. Eskiden,
bu bir ihtiyaç sonucu oluşmuş. Şimdi ben mesela Erenköy'de de bazı binalara bakıyorum. Binaların altında böyle apartman mescidinde, toplantımız apartman mescidindedir deniyor mesela.
Evet, aynen.
Şimdi hakikaten böyle güzel hamiyetperver insanlar yerlerini, çünkü çok kıymetli artık
tabii
bir yer tahsis etmek, mescit haline getirmişler.
Evet.
Yani mescid aslında bu anlamda hani böyle bir Osmanlı'daki mahalle mescidlerine baktığınız zaman da aslında bir tür sosyalleşme mekanı. Yani
kesinlikle.
Her şeyiyle insanın hem ibadetini yaptığı hem de karşılıklı halleştiği.
Asr-ı Saadet'te de öyle.
Evet,
Asr-ı Saadet'te de mescidin fonksiyonel devlet merkezi aynı zamanda mescid.
Hocam bu aslında bir tarafından baktığınız zaman hani yani böyle bir kurumun ortadan kalkıyor olması, ailenin de bozulmasına,
çözülmesine,
toplumun aynen dolayısıyla sosyal dokunun çözülmesine götürecek bir tehlikeli bir gidişat değil mi yani?
Aynen öyle hocam. Yani onun için bence caminin merkez oluşunu bizim yeniden konuşmamız, yeniden insanlarla paylaşmamız gerekiyor.
Evet.
Yani çoluğumuz, çocuğumuz, eşlerimiz, hanımlarımız, kızlarımız hepsi belli zamanlarda camiye gidip oradaki insanlarla buluşmalılar.
Evet.
Yani sosyalleşmeliler. Yani bu sosyalleşme geleneğini biz Asr-ı Saadet'ten beri hep camide kuşanmışız.
Hı-hı.
Camide öğrenmişiz, camide alışmışız ve birbirimizle camide tanışmışız. Yani
evet,
inanan insanlar olarak. Dolayısıyla bugün bu pandemi sürecindeki yani yeni alışkanlıklarımız maalesef bizi biraz camiden kopardı. Yani işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve belli kurumların beyanlarına göre cuma namazında efendime söyleyeyim 5 vakit namazda ciddi oranlarda düşmeler olduğu söyleniyor. Evet. Yani o camiye gidilmemesiyle ilgili işte 2 aylık 3 aylık uygulama insanlara doğallaşıverdi, tabiileşiverdi ve insanlar yeniden...
Hocam yapmak ne kadar zor değil mi?
Evet, yani yıkmak çok
yani
kolay.
Yani böyle bir anda
evet,
böyle...
Yeniden şimdi onları camiye götürmek çok zor. Mesela ben hatırlıyorum Erenköy'de cuma namazlarında yollar dolar taşardı. Şimdi avlu bile dolmuyor cuma namazında. Yani
şey vardır ya hocam, Bektaşi'ye atfedilen bir...
Hangisi
ya
o?
Ya sen demiş 40 gün namaz kıl demiş, bak bir daha bırakabiliyor musun? Sen demiş 3 gün bırak da demiş, başlayabiliyor
bir
musun?
Bir daha başlıyor. Tabii. Ya, hakikaten çok doğru Bektaş'ın söyledi. Yani
evet,
insani bir tavır. Yani alışkanlıkların esiri insanlar. Hele hele böyle terk etme üzerine alışkanlıklar çok daha kolay kazanılıyor.
Evet. Hocam belki de bunda bir hayır da vardır. Bir tarafından hani yeni bir başlangıç olacak şimdi inşallah.
O manada dediğiniz doğru.
Fakat yani, orada da kim çalışmalı acaba?
İşte burada...
Camiye tekrar bizi böyle cemaati çekecek... Kim olmalı hocam orada?
Burada tabii herkese göre düşüyor.
Herkese
yani,
göre düşüyor.
Eli, dili bu işe uygun herkes, yani zaman ayırmalı, caminin önemiyle ilgili. Herkes bir defa aile reisleri olarak,
evet,
çocuklarımızla biz camiye gitmek derdinde olmalıyız. Hadi çocuklar, falan gün camide buluşuyoruz, falan sabah namazında camide buluşuyoruz şeklindeki bir sloganla yola çıkarak. Sonra Diyanet İşleri Başkanlığı, zaten onların işi, onlar mutlaka yapacaklar bunu. Okullarda din dersi öğretmenleri, diğer hocalar, ondan sonra yani bütün...
Yani mesela STK'lar başındaki insanlar... Toplantılarını sabah namazı sonrası yapsınlar.
Orada yapsınlar.
Sabah namazıyla buluşsunlar değil mi hocam?
Evet. Yani ya şimdi noktada. Önümüzde Ramazan geliyor mesela. Evet. Ramazan'da bu buluşmaları, iftar buluşmalarını, sahur buluşmalarını daha da artırarak çocukların da katılabileceği programlar yapsalar camilerde. Yani çocukların şuur altında, zihinlerinde cami ile ilgili güzel imajların kalması çok önemli. Şimdi zaten en iyi aday onlar. Yeni başlayacak olan gençlerimizi oraya hazırlamak en güzel şey. Gençlerin de hani daha önce az çok bir bağı olmuş olanlarında, yani işi cumaya düşürmüş olanlarında cumanın dışına da gelmelerini sağlayacak adımlar atmamız lazım. Yani burada bir topyekun seferberlik
lazım.
Yani önce ama babalar ve anneler, yani aile reisleri, sonra diğer
hocam şimdi kalan. Yani imam efendiler şu anda EYT'lileri bekliyorlar 2,5 milyon ama bu doğru bir bakış açısı mı? Hani onları teşvik açısından muhakkak tabii.
Şimdi tabii onları şey ciddiye aldık.
Caminin aslında gençleşmesi de gerekmiyor mu hocam?
Onları ciddiye aldık. Onlar da genç aslında.
Siz de şimdi İran'ı yaptınız zaten, adamların bir şeyi var hocam. Aman yapmayın.
Nasıl?
Yani şey oldular. Hak ettiler canım şimdi yani.
Hak etmediler demiyorum. Hak ettiler ama gençler yani aslında hani elden ayaktan.
42 yaşında, 50 yaşında.
Elden ayaktan düşmüş insanlar değil.
Ben de hak ettim hocam bu arada.
Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Elden ayaktan düşmüş insanlar değil. Onlar gidebilirler. Dolayısıyla yani nasıl olsa artık hamdolsun emeklilik çağına da geldik. Bunu da hak ettik diyerek şükranı olmak üzere de böyle bir adım atılabilir yani aslında.
Namaza gelmek lazım değil mi?
Evet, aynen. Tabii, tabii yani elhamdülillah Cenab-ı Hak sağlık verdi. Emekli olacak çağa geldik. Emekli de olduk. Hamdolsun. Ama bir taraftan çalışmaya devam ediyoruz. Ama camiyle ilişkimizi daha da artıralım şeklinde bir adım atılabilir.
Yani bu hocam aslında camideki o atmosferi birazcık oraya devam edenlerin de haleti ruhiyesi çok etkiliyor. Yani 2-3 tane insan yeni camiye devam etse bir farkındalık oluşuyor. Bir fark ettiriyorlar kendi farklarını aslında.
Kesinlikle. Yani şimdi her gün gördüğü aynı insanların dışında yeni bir adam görse orada cemaatle insan, siz nereden geldiniz, hoş geldiniz diye bir ilgi gösterir aslında. Evet. O bir kaynaşma vesile. Ertesi gün veya ertesi vakitte bir başkası derken cami canlanır. Namazdan sonra şurada bir oturalım, çay içelim, tanışalım, siz yeni gelmişsiniz deseler mesela. O da yeni bir adımdır. Yeni bir buluşma ve kaynaşma vesilesidir.
Bir dönem Ankara macerası olmuştu benim. Orada bir ev tuttuk. Yakında bir cami var. Oraya bizi ev bulmamıza vesile olan arkadaş dedi ki camiye de gel dedi. Bak dedi sabah namazı. Biraz uzakça derken yani yürüme mesafesi olarak biraz uzakça arabayla gitmek gerekiyor. Arabayla gittik. Dedi ki bak bunların dedi hiçbirisi dedi. Gelirlerdi dedi. Namazlarını kılar dedi. Döner giderler dedi. Bir gün topladım dedi. Ya ne yapıyorsunuz kardeşim ya? Birbirinizin yüzüne bakın. Bir selam verin. Sen kimsin mesela dedi. Şimdi bunu yapan arkadaş aslında bir esnaf. Sonra dedi pişman oldum dedi. O diyor ki ben milletvekili. O diyor bilmem genel müdür. Fakat orada çok ilginç bir şey hocam. Yani aslında bu hareketi başlatan belki bakıldığı zaman onlara göre statüsü düşük gözüken birisi ama insaniyet olarak daha böyle bir kaygıları yüksek
sosyal
olduğu
derdi
için,
olan birisi.
Sosyal bir insan olduğu
benzer
için.
Benzer şeyi biz de yapmıştık Ankara'da. Hı? Ankara'da bizim işte lojmanın olduğu yerde bir cami vardı. Orada dedik ya bu buluşuyoruz ama yani bunu haftalık bir olağan buluşmalar gibi yapalım. Pazar akşamları yatsı namazından önce ve önce mi sonra mıydı şeye göre değişiyordu vakitlere göre sohbet yapıyorduk. Bir metin takip ediyorduk. Hakikaten bayağı bir birikti cemaatimiz. Şimdi oradan tanıdığımız bir sürü insan var şimdi.
Ne güzel.
Orada dediğiniz gibi bir kısmı milletvekili, bir kısmı genel bir kısmı hakim, savcı vesaire. Genellikle bürokratların oturduğu lojmanlar da orası. Dediğiniz gibi yani camide buluşunca bir iz kalıyor sizde.
Birisinin ama harekete geçirmesi
kesinlikle
gerekiyor.
Yani şimdi camide görüyorsun, selamlaşıyorsun ama tanımıyorsun adamı. Ama oturup yani namazdan sonra bir çay içerseniz, çay falan da ikram ediliyordu orada. Hatta bazı başka ikramlar da geliyordu. İnsanlar sohbet ediyorlardı. Ve hakikaten bir dostluk oluşuyordu orada. Hayat da böyle bir şey zaten. Yani,
Allah razı olsun hocam. Sizin bu konuda şeyiniz de var. Mesela onu buradan duyurmuş olalım. sabah namazlarında, pazar sabahlarında değil mi?
Eyvallah tabii.
Erenköy'de Ruhul Beyan okuyorsunuz. Evet. Akabinde de çorba ikram ediliyor.
Aynen, aynen.
Yine Hüdayi Camisi'de Adem Ergül hocamızın böyle bir
aynen. Bunları çoğaltmak var. Lazım evet, yani. Evet, pazar günleri, önemli. Cumartesi günleri, tatil günlerinde veya işte başka uygun zamanlarda. Yani camilerin çorbayla, çayla, sohbetle, insanların birbirinin gözüne bakıp selamlaşacağı, kaynaşacağı ortamları çoğaltmak lazım. Evet. Yani cami sadece böyle iki rekat farz namazı kıl çık sabah namazında veya öğlende dört rekat kıl çık değil. Yani o namazdan sonra bir oturup konuşulmalı. Efendimiz de öyle yapıyordu zaten. Evet. Her namazdan sonra mutlaka. Evet. Ya sabah namazından sonra bugün rüya göreniniz var mı diye soruyor evet. mesela Peygamber. Yani evet. ne kadar enteresan değil mi?
Bazen
yani,
kendi rüyası anlatıyor değil mi hocam?
Yoksa kendisi anlatıyor. Ya bazen onu anlatmak için özellikle soruyor. Yani ben böyle rüya görüyorum demiyor. Evet. Rüya göreniniz var mı diyor. Onlar söylerse söylüyorlar. Sonra ben de böyle bir rüya gördüm. Veya hiç çıkmazsa ben böyle bir rüya gördüm diyerek evet. anlatıyor. Yani önemli olan söze girmek, konuyu evet. açmak ve insanları buluşturmak gönüllerini bir noktada. Efendimiz bunu tabii çok iyi yapıyor.
Cami zaten cem eden, bu anlamda tabii, buluşturan.
Gönülleri yani. Cem eden.
Duyguları, hisleri, fikirleri, düşünceleri, bedenleri.
Hepsini cem edeyim.
En başta değil mi hocam? Evet. Yani bir de çocuk meselesi var hocam. Sizin ben şeyinizi de biliyorum. Müftülüğünüz zamanında hocam bayağı bir genç buluşmaları yaptınız değil
evet.
mi?
Evet. Başkan yardımcısıyken başlatmıştık onları. Evet. Sonra buradan onu sürdürdük elhamdülillah. Yani her hafta mutlaka bir ilçede bir camide gençlerle buluşuyorduk. Aşağı yukarı 39 ilçenin hepsinde birer ikişer defa
ne güzel.
Gençler farklı camilerde buluşmuştuk. Yani zaten ben 2,5 sene 30 ay şey yaptım.
Evet.
Müsteşar yaptım İstanbul'da. O süre içerisinde elhamdülillah ciddi bir şey olmuştu. Onun çok da bereketi oluyor. Yani o zamanlardan tanıştığımız, kaynaştığımız insanlarla karşılaşıyoruz mesela zaman zaman. Güzel bir şey. Yani
bir de hocam en güzel günün en güzel saatidir hocam. Sabah namazdan çıkıştaki o duruluk, serinlik, evet. o güzel böyle efendim haleti.
Herkes yüzünde bir beşer.
Onu tadıyor insanlar. Evet. O unutmadıkları bir şey oluyor. Hep böyle evet. ağızlarına bir tat olarak kalıyor. Evet, evet. Yani, gideyim bir daha diye
yani
düşünüyor.
O ortam, o manevi haz dediğiniz evet. gibi, o sabah namazının bereketi, Kur'an'ın bereketi, namazın evet. bereketi, cemaatin evet. bereketi. O bereketler buluşuyor. Yönede böyle ılık, sevimli bir duygu haline geliyor. Evet. Ve oradan ayrılırken insanlar ya hakikaten bu birliktelik güzel oldu. Ben haftaya yine geleyim deme ihtiyacı hissediyor. Güzel şeyler. Yani bunları yaygınlaştırmak lazım. Yani, yani camiyi cazip hale getirmemiz lazım. Yani,
çocuklar için hocam?
Çocuklar için de yine orada bir takım etkinlikler yapılabilir. Yani çocukların hoşuna gidecek yarışmalar yapılabilir. Ne bileyim korolar yapılabilir. İlahiler öğretilebilir. Hatta çocuk tiyatroları bile cami ortamında onlara uygun dini manada yapılabilir. Yapılmalı bence. Evet. Onu yapanlar başarılı oluyorlar. Bunu yapan çok güzel hocalarımız vardı. Diyanet'e hala da olduğunu düşünüyorum. Yani çocukların camiye gelmesini önemseyen ve önceleyen. Çünkü çocuklar değil de babaları da gelmek zorunda kalıyor.
Doğru. Çünkü çocuk merkezli yaşanıyor artık hayat.
Evet, aynen öyle. Yani çocuk ben camiye gideceğim derse babası ben de.
Çocukların ihtiyaçlarını önceliyor. Aslında aynen. bir tarafından aile biz açısından güzel de bir şey hocam bu. Yani çocuk evet. merkezli olmak aile açısından güzel bir şey.
Anne baba açısından da güzel.
Çocuğa oynayan kazanıyor aslında hocam.
Kesinlikle. Evet. Yatırım ona yapan kazanıyor. Evet. Mesela Diyanet'in son yıllarda bu 4-6 yaş Kur'an kursları da çok önemli bir kazanım olmuştur. Evet. Din ve Diyanet adına. Evet. Çünkü 4-6 yaş insan zihninin en berrak olduğu zaman. Evet. Yani 4 yaşında bir çocuk diyorlar ki pedagoglar yani sokak ayrı bir dil, anne ayrı bir dil, baba ayrı bir dil konuşsa üçünü aynı anda öğreniyormuş o çocuk. 4 yaşındaki çocuk ama.
Hocam işte bizim şey Mahdum'un şeyi affedersiniz biraderin oğlu şu an Almanya'dalar. Hı. Hem Almanca konuşuyor hem İngilizce konuşuyor hem Türkçe konuşuyor.
Bitti o kadar işte.
Yani biri okulun dili, biri kreşin dili, biri de ailenin dili.
Ailenin dili. Ne kadar güzel. Yani, evet. Dolayısıyla böyle zeka seviyesi üstün olan o çağdaki çocukları siz Kur'an meclisine, Kur'an kursuna getirip orada Kur'an-ı Kerim öğrettiğiniz, ilmihal öğrettiğiniz, dini bilgi öğrettiğiniz, Hazreti Peygamber'i tanıttığınız, oturma kalkma adab-ı muaşeretle ilgili şeyler anlattığınız, kıssadan hisseler naklettiğiniz bir mekan haline getirirseniz çocukların zihninde kalıyor.
Osmanlı'da ilmi başlama yaşı ne derler hocam?
4 yaş, 4 ay, 4 günlükken yani evet. çocuk bed-i besmele ile Kur'an'la tanışırmış. Bed-i besmele.
Bed-i besmele.
Besmele merasimi. Besmeleye başlama.
Evet. Besmeleye başlama.
Başlama merasimiyle evet. başlıyormuş. Evet. Ben şeylere onu söylüyordum. Kur'an kurucularımla bir araya geldiğimiz zamanlarda Hazreti Peygamber'le Cebrail'in ilk karşılaşmalarındaki hadise aslında bize bir Kur'an hocasının talebesine nasıl davranacağını gösteriyor derdim. Hmm. Çünkü orada biliyorsunuz Hazreti Peygamber Hira mağarasında Cebel-i Nur'da ilk defa Cebrail'i gördüğünde gerçek hüviyetiyle görüyor. Yani o kanatlı bilinen kendi, yani insan olarak değil, kendi kimliğiyle görünüyor. Tabii Hazreti Peygamber daha önce böyle bir şey görmediği, duymadığı, ürküyor. Çok ürküyor, korkuyor, evet. Ve titriyor böyle zangır zangır. Ondan sonra sen kimsin diyor, işte o Cibril oldu, oku diyor. Ma'ene bi kariin, ben okumak bilmiyorum diyor Peygamber. Yani ürkerek o zaman Cebrail onu böyle kanatlarının arasına alıyor, bağrına bastırıyor şefkatle. Yani onun
hep korkusu, de hocam onu sıktı diye çevirirler.
Değil aslında, tam, değil mi hocam? Tam böyle şefkatle, evet, bağrına basıyor. Evet. Heyecanını teskin ediyor. Evet. Bir daha ikra diyor. Yine hala yatışmamış heyecanı. İkinci defa tekrar kucaklıyor. Üçüncü defadan sonra artık heyecan yatışıyor. Ondan sonra ikra, Bismillahirrahmanirrahim dedi.
Demek ki hoca da çocuğu böyle bir muhabbetle alacak.
İlk 4 evet. yaşındaki bir çocuk, 5 yaşındaki bir çocuk ilk defa gördüğü, aileden yabancı birisini gördüğü zaman şu Hazreti Peygamber'in Cebrail'i görünce ürkmesi gibi ürkebilir. Evet. Dolayısıyla hocanın çatık kaşlı değil, son derece mütebessim, beşuş ve başını okşayarak onun kucaklaması lazım ki çocuk oradan hiç ürkmeden bilgiyi alsın, kalbine yerleştirsin.
Evet, evet.
Diye ya, konuşuyorduk.
Bu noktada hakikaten hocalarımıza çok büyük vazife düşüyor hocam.
Çok. Yani bizde biraz tabii otoriterlikle merakı var.
Dövme sanki bu işin böyle bir şeymiş gibi.
O biraz da işte bizim milletimizin sanki bu Orta Asya'dan getirme bir geleneğimiz gibi sanki.
Sert milletiz değil mi hocam?
Biraz öyleyiz. Yani bozkırda yetişmişiz ya. Yani bağırmazsak, çağırmazsak, dövmezsek, otoriter olmazsak olmaz gibi anlıyoruz. Yani biz hocaysak otoriter olmalıyız. Babaysak otoriter olmalıyız.
Dayak cennetten çıkmadır falan derler.
Kocaysak mesela otoriter olmalıyız falan gibi böyle bir algı. Halbuki Hazreti Peygamber'in hayatında hiç otoriterlik yok. Rehber. Yol gösteriyor sadece. Ama çok saygın. Yani evet, hiç insanlar onu sayma konusunda tereddüt etmiyorlar. Evet. Yani otoritesiniz zaafa uğramıyor. Yani, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Yani dolayısıyla biz böyle zannediyoruz. Yani acaba biraz şefkat gösterirsek otorite gider mi bizim? Böyle bir endişemiz var. Evet. Halbuki buna göre işte, rol model Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani evet, en sıkıntı yaşadığı yer belki ashab-ı ilişkilerde Hudeybiye musalahasıdır. Zor bir anlaşma. O zor anlaşma şartları içerisinde bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece üzülüyor.
Bunlar sükunetini hiç bozmuyor.
Bozmuyor. Yani. Ve Ümmü Seleme validemize ya Resulallah siz çıkın hücrenizden, kurbanınızı kesin, tıraş olun, ihramdan çıkın. Onlar size uyacaklardı. Hakikaten de
öyle oluyor değil mi
hocam? Aynen oluyor. Yani evet. Dolayısıyla o şey önemli. Serin kanlı olmak. Efendime söyleyeyim. Yani rol model ve şefkatli olmak. Çok önemli bir şey.
Hocam hasılı kelam bu EYT meselesiyle başladık.
Evet.
EYT'ye bağladık. Yani namazlı yaşa takılanlar şimdi bir fırsat var.
Evet, elhamdülillah.
Elhamdülillah camilerimizin tekrar dolmaya da ihtiyacı var.
Aynen efendim öyle.
Cami bizim tekrar sosyal münasebetlerimizin merkezi haline getirmeye ihtiyacımız
hele
var.
Hele hele bu teknolojinin çok arttığı, evet, efendim evet, zihinlerimizin çok savrulduğu dönemde biraz manevi teksife, manevi yoğunlaşmaya, evet, sosyal yoğunlaşmaya ihtiyacımız olduğunu görmeliyiz diye düşünüyorum.
Bu noktada da imamlarımızın inşallah öncü rol oynaması.
İmamlarımızın, öğretmenlerimizin, evet, ve anne babalarımızın.
Kanaat önderlerimizin, kanaat herkesin, anne babalarımızın. Herkesin, evet, dediğiniz gibi yapacak bir vazifesi var hocam.
Kesinlikle.
Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
İrfan gündeminde tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ederiz.